Ayrım 5. Leopar karanlıkta avlanır. Wilbur Smith. Sayfa 51. Sabah onu uyandıran tepesindeki yaban incirlerini yiyen yeşil güvercinlerin ıslık gibi çığlıkları oldu. Craig açlıktan ölecek haldeydi. Kendini yıllardır yaşamadığı kadar mutlu hissediyordu. Yemeğini yedikten sonra tek ayağı üzerinde hoplayarak nehrin kıyısına gitti. Elinde haftalık çiftçi dergisi vardı. Afrika çiftçilerinin kutsal kitabı sayılırdı o dergi. Nehrin sığ yerine şeker iriliğinde kumların üzerine oturdu. Çıplak kalçasının altında o kumların rahatlığını hissederek yeşil, serin suların tadını çıkardı. Hala ağrıyan kopuk bacağını dinlendirmeye çalıştı. Elindeki dergiden hayvan fiyatlarını inceliyor, hesaplar yapmaya uğraşıyordu. Kingsley'in ile Queensley'ine yeniden hayvan almanın kaça çıkacağını fark edince kafasındaki uçarı hayalleri hemen biraz kıstı. Konsorsiyum ilk hayvanları 1,5 milyona satmıştı. Ama o zamandan bu yana fiyatlar çok yükselmişti. Birkaç iyi boğa ve inekle başlayacak, soyu kendi arındıracaktı. Bu bile epey paraya çıkardı. Çiftliklere yeni baştan malzeme alması da gerekiyordu. Bir de Chisarira'da kuracağı turist kampı söz konusuydu. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi iki çiftlikte gecekondu kuranları keçileriyle birlikte çıkarmak şarttı. Bunu yapmanın tek yolu onlara tazminat ödemekti. Büyük baba Bavu böyle bir konu açıldı mı, kaça çıkacağını hesapla, sonra onu ikiyle çarp, o zaman yaklaşırsın derdi. Craig dergiyi kıyıya doğru fırlattı, sırt üstü yattı. Sadece yüzü suyun dışındaydı. Kafasından hesap yapmayı sürdürdü. Kendi yararını olan durumlar yok değildi. Bir kere o yatta tutumlu bir hayat yaşamış, birden üne kavuşan bazı yazarlar gibi har vurup harman savurmamıştı. Kitap hem Avrupa hem Amerika'da en çok satılan kitaplar listesine girmiş, bu durum bir yıl sürmüştü. Üç büyük kitap kulübünün ana seçeneklerinden biri olmuştu. Birçok yabancı dile, bu arada Hintçe'ye çevrilmişti. Reader's Digest dergisi onu kısaltarak vermiş, televizyonda dizisi yayınlanmış, cep kitabı olması için anlaşmalar imzalanmıştı. Sonunda vergi tahsildarı burdunu sokmuş olsa bile yine büyük şeydi bütün bunlar. Vergiden ve harcamalardan sonra elinde kalan pay konusunda da şansı yaver gitmiş, altın ve gümüş alıp satmış, borsada 3 voli vurmuş, sonunda da tüm kazancını tam zamanında İsviçre frangına çevirmişti. Bunlara ek olarak yatını da satabilirdi. Daha bir ay önce 150 bin dolar teklif etmişlerdi ona Bavu için. Ama yattan ayrılmak onu çok üzecekti. Hoş, yazacağı kitap kesinleşeceğine göre eşten de yüklü bir avans çekebilirdi. Olasılıkların sonuna gelmişti. Hepsini kullanır, tüm kredilerinden de yararlanırsa 1,5 milyon toparlayabilirdi. O zaman herhalde bir o kadara daha ihtiyacı olurdu. Henry Pickering, benim en sevgili bankacım, bu habere çok şaşıracaksın. Tedbirli yatırımcıların ilk ilkesini nasıl bozup da tüm yumurtalarını bir sepete dolduracağını düşünürken kendi kendine sırıtıyordu. Sevgili Henry, bilgisayarımız az önce seni tek bacaklı, kurumuş bir yazara 1,5 milyonu borç verecek şanslı bankacı olarak seçmiş bulunuyor. Tebrikler. Şu ana kadar bulabildiği en parlak fikir buydu. Hoş, Jock Daniels'dan bir haber çıkana kadar dert etmeye gerek de yoktu. Düşüncelerini daha gerçekçi konulara çevirdi. Suyun altına girdi. Ağzına bir avurt dolusu duru su aldı. Chisarira aslında Zambezi'nin bir koluydu. Yani yine Zambezi suyu içiyordu. Henry Pickering'e söylediği gibi. Chisarira kelimesi turistlerin kolayca söyleyecekleri, hoşlanabileceği bir kelime değildi. Bu Afrika cennetine satılabilecek bir isim bulmak zorundaydı. Zambezi suları diye söylendi yüksek sesle. Zambezi suları diyebilirim. Birden boğulur gibi oldu. Çok yakınından bir ses deli galiba deyiverdi. Tok, melodik bir matabele sesiydi. Buraya silahsız geliyor, gidip timsahların arasına oturuyor ve ağaçlarla konuşuyor. Craig çabucak yüzü koyun döndü. Ormandan sessizce ortaya çıkıp kıyıda 10 adımlık yerde durmakta olan 3 adama baktı. Anlamsız yüzlerle ona bakıyorlardı. Üçü de soluk blue jean giymişlerdi. Çete savaşçılarının üniformasıydı bu. Taşıdıkları silahlar da tanıdıktı. Hepsinin elinde AK-47'ler vardı. Blue Jean, AK-47 ve Matabele dili. Craig'in zihninde bunların kimliği için en ufak bir kuşku bile yoktu. Zimbabwe ordusunun askerleri şimdi kamuflaj kılığı ya da askeri üniforma giyiyorlardı. NATO silahlarıyla donanmışlardı. Kullandıkları dil de Shona diliydi. Bunlar artık dağıtılmış olan Zimbabwe Halk İhtilal Ordusu'nun üyeleriydi. Artık siyasal asiler olmuşlardı. Hiçbir yasayı dinlemiyor, devlet yetkisi tanımıyor, uzun kanlı bir çete savaşını ölesiye sürdürüyorlardı. Craig gerçi bu konuda uyarılmıştı. Böyle bir rastlaşmayı bir bakıma bekliyordu. Ama yine de duyduğu şok ağzının kurumasına, içinin bulanmasına yol açtı. Üç gerillanın en genci, onu alıp götürmek zorunda değiliz ki dedi. Vurup gizlice gömeriz. O da rehin almak kadar iyi. 25 yaşında yoktu bile, herhalde yaşı kadar adam öldürmüş biriydi. İkinci gerilla onun sözünü onayladı. Victoria Çağla yanında rehin aldığımız 6 kişi başımıza haftalarca dert oldu. Sonunda yine de onları vurmak zorunda kaldık. İkisi birlikte üçüncü adama baktılar. O da kendilerinden ancak birkaç büyük ama lider olduğuna hiç kuşku yoktu. İnce bir yara izi dudağının köşesinden başlıyor, şakağından yukarı saçlarının içine kadar uzanıyordu. Bu yüzden gülümsemesi çarpıktı. Craig onların değindiği olayı hatırlamıştı. Gerillalar Victoria Çağla yanında bir turist otobüsünü durdurmuş, 6 kişiyi kaçırmışlardı. Turistler Kanadalı, Amerikalı ve İngilizdi, hepsi erkekti. Gerillalar onları ormana götürmüş, serbest bırakmak için bazı siyasal tutukluların salıverilmesini istemişlerdi. Polis ve ordu birliklerinin yoğun aramalarına rağmen rehinelerden bir teki bile bulunamamıştı. Yaralı lider dumanlı kara gözleriyle Craig'e uzun saniyeler boyunca baktı, sonra baş parmağı tüfeğinin tetiğine doğru kaydı. Gerçek bir Matabele kabilesinin kan kardeşini öldürmez. Craig bunu söylerken sesinin titrememesi, korkusunun belli olmaması için büyük çaba göstermişti. Kullandığı Sindebele dili öyle kusursuz, öyle rahattı ki bu sefer şaşkınlıkla gözlerini kırpıştıran gerillaların lideri oldu. "Hey!" diye ifade etti şaşkınlığını. "Erkek gibi konuşuyorsun. Peki kimmiş bu sözünü ettiğin kan kardeş?" Yoldaş bakan Tungata Zebive diye karşılık verdi Craig. Adamın bakışı birden değişiverdi. İki arkadaşı da tedirginleştiler. Onların dengesini bozacak sözü söylemişti besbelli. Kendi idamını da şu an için ertelemeyi başarmıştı. Ama liderin tüfeği hala horozu kalkık Craig'in göbeğine doğru dönüktü. Sessizliği bozan en gençler oldu. Fazla yüksek sesle konuşuyor, kendi kararsızlığını maskelemeye çalışıyordu. Tepenin üstündeki maymun elbette kara yeleli arslanın adını aykırıp onun sayesinde korunmak ister. Çok kolay. Ama bakalım arslan o maymunu tanıyor mu? Bence yine de öldürelim bitsin. Ama kardeş gibi konuşuyor diye mırıldandı lider. Yoldaş Tungata da sert adamdır. Craig hayatının hala tehlikede olduğunu anlıyordu. En ufak bir hata yeterdi. Göstereyim size dedi. Sesi yine titremedi. Çantamın yanına gideyim. Lider de kararsızdı. ''Çıplağım'' dedi Craig ona. ''Silahım yok, bıçağım bile yok. Siz üç kişisiniz ve silahlısınız.'' ''Git'' diye razı oldu Matabele. ''Ama dikkatli git. Aylardır kimseyi öldürmedim. Çok özledim.'' Craig suyun içinde yavaşça ayağa kalktığı anda adamlar bacağının dizle bilek arasında bir yerden kesik olduğunu görünce ilgilendiler. Diğer bacağın ve tüm vücudun o sakatlığı gidermek için nasıl aşırı geliştiğini de ilginç buldukları belliydi. Craig'in tek bacak üzerinde nasıl hızlı hareket edebildiğini görünce bu ilgileri bir tür saygıya dönüştü. Sonunda Craig sırtından ve göbeğinden sular süzülerek çantasının yanına vardı. Bu karşılaşma için hazırlıklı gelmişti. Çantanın dış cebinden cüzdanını çekti, renkli bir fotoğrafı gerilla liderine uzattı. Fotoğrafta iki adam eski bir Land Rover'ın kaputu üzerine oturmuşlardı. Kolları birbirinin omuzuna atılmıştı. İkisi de gülüyorlardı. Boş ellerinde birer bira tutmak, onunla fotoğrafçıyı selamlamaktaydılar. Aralarındaki uyum ve dostluk çok belliydi. Yaralı gerilla resmi uzun uzun inceledi, sonra tüfeğinin emniyetini kapattı. ''Bu gerçekten yoldaş Tungata'' dedi, resmi ötekilere uzattı. En genci, belki öyle ama resim çok eski dedi hevessiz bir sesle. Bence yine de vurmalıyız onu. Bu sefer sesi kararlı değil, kuşkulu çıkmıştı. Arkadaşı ona, yoldaş Tungata seni çiğnemeden yutar deyip tüfeğini omuzuna astı. Craig bacağını yerden aldı, çabucak yerine taktı, kayışını tutturmaya koyuldu. Üç gerilla da öldürme isteklerini bir yana bırakıp onun çevresini sardılar. Bu harika organa ilgiyle baktılar. Afrikalıların şakalardan ne kadar hoşlandığını bilen Craig onlara birkaç numara çekti. Dans etti, takma bacağı üzerinde piruetler attı, baldırına yumruk patlatıp gözünü bile kırpmadı. Sonunda da içlerinden en gencinin şapkasını kaptı, dertop edip sıktı. Pele diye haykırarak takma ayağıyla bir tekme savurup yaban incirinin alt dallarına kadar fırlattı. Öteki ikisi arkadaşlarını yuhaladılar, gözlerinden yaşlar akana kadar güldüler. Küçük düşen genç gerilla da ağaca tırmanıp şapkasını aldı. Craig onların ruhsal durumunu sağlıklı bir biçimde tahmin ederek çantasını açtı. Bardağı şişesini ortaya çıkardı. Bardağa bolca içki koyup yaralı lidere verdi. "Kardeş kardeşe," dedi. Gerilla tüfeğini ağacın gövdesine dayadı, bardağı aldı. Bir yudumda boşalttı. Ağzından burnundan dumanlar çıkardı. Ötekiler de sırayla aynı bardaktan içtiler. Craig pantolonunu giyip heybesinin üstüne oturdu. Şişeyi önüne koydu. Ötekilerin üçü de silahlarını bırakıp onun karşısında yarım daire oldular, oturdular. "Adım Craig Mellow."
"Biz sana Kufela diyeceğiz," dedi lider. "Çünkü ayağın kendi kendine yürüyor."
Ötekiler beğeniyle alkışladılar. Craig yeni adını kutlamak için hepsine tekrar viski verdi.
"Lider, benim adım Yoldaş Dikkat," dedi.
Gerillaların çoğu kendilerine savaş adları almışlardı.
"Bu arkadaş Yoldaş Pekin."
Craig içinden herhalde Çinli eğitmenlere bir saygı diye karar verdi. Lider en gencini gösterdi.
"Bu da Yoldaş Dolar."
Bu sefer gülümsemesini tutmak Craig'e zor geldi. Bu ideoloji karmaşası gerçekten garipti.
"Yoldaş Dikkat, kanka sana işaret koymuş," dedi Craig.
Kanka demek çakal demektir. Yani güvenlik kuvvetleri. Herhalde lider aldığı savaş yarasından gurur duyuyor olmalıydı. Yoldaş Dikkat yanağını okşadı.
"Süngü, beni öldü sanıp sırtlanlara yem diye bıraktılar."
"Bacağın?" diye sordu bu sefer Dolar. "O da mı savaştan?" Buna evet demek onlara karşı çarpıştığını kabullenmek demekti. Ne tepki gösterecekleri bilinemezdi. Ama Craig başını evet anlamında sallamadan önce ancak bir tek saniye duralamıştı.
"Kendi mayınlarımızdan birine bastım."
"Kendi mayınınız mı?" Dikkat bu espriye kargalar gibi sesler çıkararak güldü.
"Kendi mayınına basmış."
Ötekiler de komik bulmuşlardı bunu. Craig pek kin tortusu sezmedi. "Nerede oldu?" diye sordu Pekin.
"Nehirde, Kazungala ile Victoria Çağlayan arasında."
"Ha evet," diye birbirlerine başlarını salladılar. "Orası berbattır."
Dikkat oradan sık sık geçtik biz diye hatırladı. "Scoutlarla orada savaştık."
Ballantyne Scoutları güvenlik kuvvetlerinin seçkin birliklerinden biriydi. Craig de onlardandı. "Ben mayına bastığım gün scoutlar sizinkileri nehrin karşısına doğru kovalıyorlardı," diye anlattı. "Zambiya tarafında korkunç çarpışmalar oldu. Scoutlardan sağ kalan olmadı."
"Hey, hey!" diye bağırdılar şaşkınlıkla. "Ama gündü o gün. Biz de oradaydık. Yoldaş Tungata ile birlikte savaşmıştık orada."
"Ne savaştı. Onları tuzağa düşürdüğümüzde ne nefis ölümlerdi her biri."
Dolar katliamı gözünde ışıkları oynaşarak hatırlıyordu.
"Savaştılar, vuruştular. Ah en kulu kulu, nasıl vuruştular. Yiğit adamlardı."
Craig'in midesi kalktı olayı hatırladığında. Kendi kuzeni Roland Ballantyne komuta ediyordu scoutlara. Craig parçalanmış durumda kan kaybederek mayın tarlasının kenarında yatarken Roland'la bütün adamları birkaç mil ileride ölene kadar dövüşmüşlerdi. Cesetleri sonradan bu adamlar tarafından parçalanmış, hakarete uğramıştı. Şimdi ise o olayı unutulmaz bir futbol maçı gibi konuşuyorlardı. Craig onlara yine viski koydu. Nasıl da nefret etmişti onlardan, onların arkadaşlarından. Terler diyorlardı onlara o zaman, yani teröristler. İnsan kendi varlığını ve sevdiği her şeyi tehdit eden düşmandan nasıl nefret ederse öylesine nefret ediyorlardı. Ama şimdi Craig kadehini kaldırıp onları selamladı. Bir zamanlar İngiliz RAF pilotlarıyla Alman Luftwaffe pilotlarının böyle oturup savaş anılarını andıklarını duymuştu. Sanki düşman değilmiş de dostmuşlar gibi.
Hararideki depoları patlatıp petrolü yaktığımızda sen neredeydin diye sordular.
Scoutların gökyüzünden bizim Molingushi'deki kampa atlayışlarını hatırladın mı? O gün bizden 800 kişi öldürmüşlerdi. Ben de oradaydım.
Pekin bunu gururla hatırlıyordu. Ama beni yakalayamadılar.
Craig nefretini artık canlı tutamadığını hissediyordu. Savaşın getirdiği zalimlik ve vahşilik dışında gerçek Matabele'ydi bu adamlar. Her zaman sevdiği Matabele'lerdi. O yıkılmaz esprileriyle kabilelerinden ve kendilerinden duydukları o büyük gurur duygusuyla, o erişilmez öz saygıyla, kendi ahlak kurallarına o büyük sadakatle. Konuşurlarken Craig onlara ısındığını hissetti. Bunu onlar da sezdiler. Aynı şekilde karşılık verdiler.
Peki buraya neden geldin Kufela? Senin gibi akıllı bir adam elinde sopa bile olmadan leoparın inine girer mi? Bizi duymuş olmalısın. Yine de kalktın geldin.
Evet, sizi duydum. Sert adamlar olduğunuzu, eski Mzili Kazi savaşçıları gibi olduğunuzu duydum.
Bunu duyunca biraz kasıldılar. Ama ben buraya sizi görmek, sizinle konuşmak için geldim diye devam etti Craig.
Dikkat neden diye sordu.
Bir kitap yazacağım. O kitapta sizin gerçekte nasıl olduğunuzu, hangi amaçlar uğruna savaşı sürdürdüğünüzü anlatacağım.
Kitap mı? Pekin hemen kuşkulanmıştı. Dolar ne biçim kitap diye ona katıldı.
Sen kim oluyorsun da kitap yazacaksın?
Dikkatin sesi açıkça öfkeliydi. Çok gençsin. Kitap yazanlar büyük ve bilge kişilerdir.
Okuma yazmayı ancak söken tüm Afrikalılar gibi o da basılı sözlere karşı hemen hemen batıl sayılacak bir dehşet duyuyordu. İleri yaşların getirdiği kır saçlara da saygısı büyüktü.
Tek bacaklı bir yazar diye alay etti Dolar. Pekin kıkır kıkır güldü, tüfeğini eline aldı, kucağına yatırdı, bir daha güldü. Hava tekrardan değişmişti. Dolar bu sefer kitap konusunda yalan söylüyorsa belki yoldaş Tungata konusunda da yalan söylüyordur dedi.
Sesi hevesliydi. Craig buna da hazırdı ama heybesinin cebinden iri sarı bir zarf çıkardı. İçinden bir tomar gazete kupürü çekti. Onları ağır ağır karıştırdı. Kuşkulu alaylarının tekrar ilgiye dönüşmesini bekledi. Sonunda içlerinden bir tane çekip dikkate uzattı. Kitabın TV dizisi 2 yıl önce Zimbabwe televizyonunda gösterilmişti. Gerillalar tekrar ormanlara dönmeden önce çok da ilgi toplamıştı dizi gösterilirken.
Hayır diye patladı dikkat. Bu eski kral Mzili Kazi.
Yazının başındaki resim Craig'i dizinin oyuncu kadrosu arasında gösteriyordu. Gerillalar eski Matabele kralının rolünü üstlenen siyah aktörü hemen tanıdılar. Adam leopar postu ve tüyler içindeydi.
Bu da sensin, kralın yanındaydı.
Tungata'nın resmi bile onları bu kadar etkilememişti. Bir kupür daha vardı. Doubleday kitapçı dükkanında çekilmişti. New York'un 5. caddesinde. Craig kitaplardan oluşmuş koca bir piramidin yanında duruyordu. Piramidin tepesinde arka kapağı basılan yazar resminin büyütülmüşü duruyordu.
Bu sensin.
Bu sefer gerçekten afallamışlardı.
O kitabı sen mi yazdın?
Şimdi inandınız mı diye sordu Craig.
Dikkat yine bir taahhüde girmeden önce kanıtları dikkatle inceledi. Yazıyı okurken dudakları ağır ağır kıpırdıyordu. Sonunda küpürleri Craig'e uzattı.
Kufela, gençliğine rağmen gerçekten önemli bir yazarmışsın dedi.
Birdenbire dertlerini ona anlatmaya, içlerini dökmeye büyük ihtiyaç duyar olmuşlardı. Sanki kabile mahkemesine başvuruyorlar, yaşlıların kararını bekliyorlardı. Onlar konuşurken güneş tepede yumurta gibi lekesiz yükseldi, öğlen oldu. Sonra da grup tarafındaki kanlı ölümüne doğru alçalmaya başladı. Anlattıkları şey Afrika'nın dramıydı. Bu güçlü kıtayı bölen, parçalayan engeller, o engellerin yarattığı şiddet ve felaket doğumları, hepsinin tutulduğu o onulmaz hastalık, kabilecilik. Matabelelerin maşonalara düşmanlığı tütüyordu burcu burcu.
Bok yiyenler diyordu dikkat onlara. İnlerde oturanlar, dağ tepe arşınlayan kaçaklar, arkadan ısıran çakallar.
Savaşçının tüccara, mert eylem adamının politikacıya karşı duyduğu nefret de bu. Büyük Mzili Kazi Limpopo nehrini geçtiğinden beri maşonalar hep bizim köpeğimiz olmuştur. Ama holi onlar, köleoğlu köleler. Bir grubun diğerine tahakküm etmesi sırf Zimbabwe'ye özgü değildi. Yüzyıllardan beri kıtanın her yanında olup duruyordu.
daha kuzeyde güçlü Masailer kendileri gibi savaşçı olmayan Kikuyuları bastırıp terörize etmişlerdi. Boyu 1.80'den az olan herkesi cüce sayan dev Watutsiler, yumuşak huylu Hutuları kendilerine köle etmişlerdi. Esir olanlar da her seferinde güçle yapamadıklarını politik kurnazlıklarla kazanmaya çalışmış, sömürgecilerin koruması kalkar kalkmaz ya kendilerine baskı yapanları öldürmüş, Hutuların Watutsilere yaptığı gibi ya da Westminster hükümetinin sistemi denkleştiren çek ve bilançolarını bir kenara atıp geçerli doktrini yozlaştırmış, sayılarının kalabalık olmasından yararlanıp güçlü kabileyi kendi siyasal baskıları altına almışlardı. Kikuyuların Masailere yaptığı gibi. Şimdi de aynı şey Zimbabwe'de tekrarlanıyordu. Beyaz sömürgeciler çete savaşlarından sonra etkinliklerini yitirmişlerdi. Beyaz yönetim devrinde yaygınlaştırılmaya çalışılan adalet, dürüstlük, mertlik kavramları da onlarla birlikte süpürülüp gitmişti. Dikkat en acı sesiyle Craig'e, "Her Matabele'ye karşılık 5 tane pis maşona var," diyordu. "Ama bu neden onlara efendilik hakkı versin? 5 köle bir araya gelse krala emir mi verecek? 5 maymun ciyaklasa aslanın kara yelesi titrer mi?" Craig yumuşak bir sesle, "İngiltere ve Amerika'da öyle oluyor," dedi. "Çoğunluğun istediği olur." "Çoğunluğun isteğinin içine edeyim." Dikkat demokrasi doktrinini bir çırpıda bir kenara atıvermişti. "Böyle şeyler belki İngiltere'de Amerika'da işleyebilir ama burası Afrika. Burada onlar işlemez. Ben 5 mendeburun isteği önünde eğilmem. 100 tanesinin, 1000 tanesinin isteği önünde de eğilmem. Matabele'yim ben. Bana bir tek kişi emir verebilir. Matabele kralı." Evet, burası Afrika diye düşündü Craig. Koca Afrika, yüzyılların sömürgeciliğinden gelen mahmurluktan çıkıyor, çarçabuk eski düzenine dönüyordu. Aklından binlerce hevesli İngiliz gencini düşündü. Ufacık bir maaş karşılığında kalkıp buralara gelmiş, ömürlerini sömürge hezimetinde geçirmeye razı olmuşlardı. İsteksiz halka protestan iş ahlakını, adalet ideallerini öğretmeye uğraşmışlardı. Bu gençler İngiltere'ye vaktinden önce yaşlanmış olarak dönmüşler, sağlıklarını kaybetmişler, yaşlılıklarını sünepe bir emekli maaşıyla geçirmeye mahkum olmuşlar, hayatlarını değerli ve kalıcı bir şeye adadıklarına inanmışlardı. Acaba çabalarının boşa gittiği hiç akıllarına geldi mi diye merak etti Craig. Sömürge sisteminin çizdiği sınırlar pek düzenliydi. Ya bir nehri ya bir göl kıyısını ya sıra dağların doruklarını izler, bunların olmadığı yerde beyaz yönetici sanki cetvelle bir doğru çizip sınırı ayırırdı. Bu taraf Alman Doğu Afrikası, bu taraf da İngilizlerinki. Ama o çizgileri çizerken ikiye bölünen kabileler akıllarına gelmezdi. "Halkımızın çoğu nehrin karşısında, Güney Afrika Birliği'nde yaşıyor," diye yakındı Pekin. "Onlar yanımızda olsa her şey farklı olurdu, kalabalık olurduk. Oysa şimdi bölünmüş durumdayız." "Üstelik şonalar kurnaz, geceleri tepelerden inip mısır tarlalarını yağmalayan maymunlar kadar kurnaz. Bir tek Matabele savaşçısının kendilerinden 100 kişiyi diri diri yiyeceğini biliyorlar. Bu yüzden Smith hükümetinin geride kalan beyaz askerlerini kullanıp..." Craig o beyaz askerlerin Mugabe hükümeti kendilerini Matabeleler üzerine saldığı zaman nasıl sevindiklerini, kendilerini nasıl yenilmemiş ama ihanete uğramış saydıklarını hatırlıyordu. "Beyaz pilotlar uçaklarıyla geldiler. Rodezya ordusunun beyaz birlikleri." Çatışmadan sonra Bulawayo istasyonundaki antrepolar tıka basa Matabele cesetleriyle dolu frigorifik kamyonların garajı olmuştu. "Pis işlerini beyaz askerlere gördürdüler. Mugabe ile adamları da bu arada Harare'ye koşup titreye titreye karılarının etekleri altına saklandılar. Askerler bizim silahlarımızı aldıktan sonra tekrar ortaya çıktılar. Üstlerindeki tozları silkelediler. Zafer kazanmış gibi kasıla kasıla geri döndüler. Liderlerimizin onurunu kırdılar." Matabele lideri Nkomo asileri saklamakla ve gizli silah depoları kurmakla suçlanmış, Maşonaların hakim olduğu hükümet onu zorla emekliye ayırmıştı. Pekin, "Ormanda gizli hapishaneleri var onların," dedi. "Liderlerimizi oraya götürüyorlar. Onlara orada ağzı alınmaz şeyler yapıyorlar."
Şimdi silahımız olmadığına göre özel birlikler köyleri basıyor. İhtiyar kadın ve erkekleri dövüyor, genç kadınların ırzına geçiyor, genç erkekleri alıp götürüyorlar. Bir daha haber gelmiyor o götürülenlerden.
Craig bir fotoğraf görmüştü. Eski İngiliz Güney Afrika polisinin lacivert ve haki üniforma giymiş polisleri köylerde sorgulama yapıyorlardı. Fotoğrafta çıplak bir mata beyleği kolları bacakları açık durumda yere yatırmışlardı. Dört bileğinin üzerine birer polis çıkmış, ayakta duruyor, onu kıpırdayamaz durumda tutuyorlardı. İki polis de ellerindeki koca beyzbol sopalarıyla dövüyorlardı onu. Kollarını başlarının üzerine kaldırıp tüm güçleriyle vuruyorlardı. Sırtına, omuzlarına, kalçalarına. Fotoğrafın alt yazısında Zimbabwe polisi sanığı asilerin kaçırdığı İngiliz ve Amerikalı turistlerin yerini öğrenmek amacıyla sorguya çekiyor diye yazılıydı. Mata Bey'le kızlarına neler yaptıklarının fotoğrafı yoktu.
Belki de hükümet kuvvetleri o kaçırdığınızı söylediğiniz rehineleri arıyordu dedi Craig ekşi bir sesle. Daha biraz önce beni de öldürmeye ya da rehin almaya hevesleniyordunuz.
Şonalar bu işe biz ilk rehineyi almadan çok önce başladı diye terslendi dikkat.
Ama siz masum insanları rehin alıyorsunuz diye direndi Craig de. Beyaz çiftçileri vuruyorsunuz.
Halkımıza neler yapıldığını dünyaya duyurmak için başka çaremiz var mı? Hapse atılmamış, susturulmamış pek az liderimiz var. Onlar da güçsüz kaldı. Silahımız yok. Yalnız saklayabildiğimiz bu birkaç tüfek. Forslu dostlarımız yok. Oysa Shawnar'ın müttefiki olarak hem Çinliler, hem İngilizler, hem de Amerikalılar var. Mücadeleye devam edecek paramız yok. Onlarda toprağın tüm zenginliği, ayrıca güçlü dostlarından gelen milyonlarca dolarlık yatırımlar var. Bize neler olduğunu dünyaya başka nasıl anlatabiliriz?
Craig şu anda siyasal ahlak nutku atmanın yeri ve zamanı olmadığına karar verdi. İçinden belki de benim ahlak anlayışım demodedir diye düşündü buruk buruk. Devletler hukukuna artık kabul edilmeye başlamış yeni politik kurallar vardı. Çaresiz ve sesi çıkmaz azınlıklar iddialarına dikkati şiddet yoluyla çekiyorlardı. Filistinlilerden Bask ayrılıkçılarına, Kuzey İrlandalılara kadar yeni kurallar her yana yayılmıştı. Bu örnekler önlerinde durdukça, kendi tecrübelerini de buna kattıkça, bu gençler de istedikleri politik değişikliği şiddet yoluyla gerçekleştirmeye çalışırlardı elbette. Craig gerçi bu tür yöntemleri hiçbir zaman onaylamazdı ama onların haklarına ve umutlarına hınçlı bir anlayış göstermekten de kendini alamıyordu. Craig'in ailesiyle Matabeleler arasında her zaman garip bir bağ ola gelmiş, zaman zaman bu bağ kana da bulanmıştı. İyi bir dost ve korkulu bir düşman olan insanlara saygı duymak gibi bir geleneğe dayanıyordu bu tutum. Soylu, gururlu, savaşçı bir ırktı onlar. Bu durumlarından daha iyisine layıktılar. Craig'in yaratılışında seçkinliğine saygı duyan bir nitelik vardı. Koca Gulliver'in cüceler karşısında çaresiz kalması hoşuna gitmezdi. Sosyalizmin imrenme ve o yüzden yıkma politikasından nefret ederdi. İçindeki duygu sanki kahramanlar tahtlarından indiriliyor, her olağanüstü insan renksiz kalabalıkların düzeyine alçaltılıyor, gerçek liderlik ortadan kaldırılıp, bir yaratıcılık korkunç vergi tedbirleriyle önleniyor, sonunda dilsiz ve sinmiş bir toplum, dikenli telli bir totaliter rejime doğru güdülüyor gibi hissetmesine neden oluyordu.
Bu adamlar asiydi tamam, Craig sırıttı, Robin Hood da asiydi ama insanları severdi. Yoldaş Tunga Atay'ı görecek misin diye sordular büyük bir merakla.
Evet, yakında göreceğim. Ona bizim burada olduğumuzu söyle, hazırlar, bekliyorlar de.
Craig başını salladı, söylerim.
Onu Volkswagen'in durduğu yere kadar geçirdiler. Yoldaş Dolar, Craig'in heybesini taşımakla direndi. Arabanın yanına vardıklarında üçü de onunla birlikte bindiler. Tüfeklerinin namlularını pencerelerden dışarıya uzattılar.
''Seninle geleceğiz.'' diye anlattı dikkat. ''Çağlayan ana yoluna kadar. Çünkü bizimkilerden birilerine rastlarsan durumun zor olabilir.''
Kuzey yoluna vardıklarında karanlık çoktan bastırmıştı. Craig heybesini açtı, yiyecek olarak ne kalmışsa onlara verdi, viskiyi de uzattı. Cüzdanında $200 parası vardı, onu da armağanlara kattı, el sıkıştılar.
''Dolar, yoldaş Tunga Atay'a söyle, bize silah gerek.'' dedi.
''Silahtan çok bir lidere ihtiyaçları var.'' dedi lider dikkat.
Craig'in elini sıkarken geleneksel dostluk işaretiyle baş parmağını onun avucuna dayadı.
Güle güle git Kufela. Tek başına yürüyen o bacak seni çabucak uzaklara götürsün.
Hoşça kal dostum dedi Craig de ona.
Yo Kufela, bana kanlı bir savaş dile daha iyi.
Dikkatin yaralı suratı korkunç bir sırıtma ifadesiyle farların ışığında aydınlandı. Craig arkasına baktığında onlar sessizce avlanan leoparlar gibi karanlığa girmiş, gözden kaybolmuşlardı.
5. ayrımın sonu. Sayfa 64.